bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Memurun Ölümü Anton Çehov Varlık Yayın Evi 3. Basım İstanbul Ağustos 1967 Çeviren Servet Lunel Okuyan Pınar Ülgüner Memurun Ölümü Bir gece Mümeyyiz İvan Dimitriç Çervyakov ikinci sıra koltuklardan birine oturmuş, dürbünle Korneville çanlarını seyrediyordu. Çervyakov seyrediyor, saadetin en yükseklerine ulaştığını duyuyordu. Derken birdenbire, hikayelerde bu derken birdenbirelere sık sık rastlanır. Yazarların hakları var, hayat beklenmedik şeylerle o kadar dolu ki, derken birdenbire yüzü buruştu, gözleri kaydı, soluğu kesildi. Dürbünü gözünden ayrıldı, eğildi ve hapşu diye aksırdı. Bildiğiniz gibi aksırık hiçbir yerde hiç kimseye yasak edilmemiştir. Köylüler de aksırır, emniyet amirleri de aksırır. Hatta bazen müşavirlerin bile aksırdığı olur. Herkes aksırır. Çervyakov hiç de bozulmadı. Mendiliyle ağzını burnunu sildi. Nazik bir insan gibi kimseyi rahatsız etmediğini anlamak için etrafına bakındı ve derhal mahcup olmak zorunda kaldı. Önünde birinci sıra koltuklardan birinde oturmakta olan yaşlı bir zatın kafasını, ensesini eldiveniyle dikkatle silmekte olduğunu, bir şeyler mırıldandığını gördü. Çervyakov, ihtiyarın Ulaştırma Bakanlığı'nda çalışan sivil generallerden Brizjalov olduğunu tanımakta gecikmedi. Adamın üstünü başını berbat ettim diye düşündü. Gerçi benim amirim değil, yabancı ama ne de olsa hoş bir şey değil, özür dilemeliyim. Çervyakov, öksürdü, gövdesini biraz ileri doğru verdi generalin kulağına. Af buyurun efendimiz diye fısıldadı. Üstünüzü başınızı berbat ettim. İstemeyerek oldu. Zararı yok, zararı yok. Allah rızası için af buyurun. Ama ben böyle olmasını istemezdim. Fakat oturunuz rica ederim. Bırakın da dinleyeyim. Çervyakov utandı. Alık alık sırıttı. Sahneye bakmaya başladı. Tiyatroyu seyrediyor ama zevk duymuyordu. İçini bir kurt kemirmeye başlamıştı. Perde arasında Brizjalov'a yaklaştı. Yanı başında yürüdü. Ürkekliğini yenerek mırıldandı. Efendimiz, üstünüzü başınızı berbat ettim. Af buyurun. Halbuki ben hiç de böyle olmasını istemiyordum. General, yeter artık canım. Ben onu unutmuştum bile. Halbuki siz boyuna tekrarlayıp duruyorsunuz diye söylendi. Alt dudağında hızlı hızlı oynatmaya başladı. Çervyakov şüpheli şüpheli generale bakarak unutmuş ama gözleri hain hain bakıyor, konuşmak bile istemiyor diye düşündü. Bunun bir tabiat kanunu olduğunu kendisine anlatmalıydım. Yoksa herif tükürmek istediğimi sanabilir. Şimdi sanmasa bile sonra sanabilir. Çervyakov evine gelince ettiği kabalığı karısına anlattı. Karısı görünüşe göre olup biteni pek de umursamadı. Yalnız korktu ama Brizjalov'un bir yabancı olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı. Neyse sen yine gidip ondan özür dile dedi. Sosyete hayatında nasıl hareket edileceğini bilmediğini sanabilir. Bütün mesele işte burada ya. Ben özür diledim ama o biraz tuhaf davrandı. Akla yakın bir tek ses söylemedi. Hoş konuşmaya da vakit yoktu ya. Ertesi gün Çervyakov yeni üniformasını giydi. Tıraş oldu. Meseleyi Brizjalov'a anlatmaya gitti. Brizjalov'un bekleme odasına girince orada birçok ricacılar, bunların arasında da ricacıların dertlerini dinlemeye başlamış olan Brizjalov'u gördü. General birkaç ricacının derdini dinledikten sonra gözlerini Çervyakov'a kaldırdı. Mümeyyiz, dün gece Arkadi'de diye anlatmaya başladı. Eğer hatırlarsanız efendimiz aksırmış ve istemeyerek üstünüzü başınızı berbat etmiştim. Af! Sivil general, ne saçma şey, aman yarabbi diye mırıldandı ve başka bir ziyaretçiye dönerek siz ne istiyorsunuz diye sordu. Çervyakov sararak konuşmak istemiyor diye düşündü. Demek ki kızıyor. Hayır, bunu böyle bırakmamalıyım, onu anlatmalıyım. Sivil general son ricacı ile konuşmasını bitirip çalışma odasına yürüyünce Çervyakov da arkasından yürüdü. Efendimiz diye mırıldandı. Efendimizi rahatsız etmek cesaretinde bulunuyorsam bu sadece içimdeki pişmanlık duygusundan ileri geliyor. Siz de bilirsiniz ki efendimiz, isteyerek yapmadım. Sivil general ağlamaklı suratını astı, elini sallayarak. Fakat efendim, siz benimle düpedüz alay ediyorsunuz dedi. Kapının arkasında kayboldu. Çerviyakov evine giderken şöyle düşündü. Bunda hiçbir alay yok. Bir türlü anlayamıyor. Bir de general olacak. Öyleyse artık ben de bu palavracıdan af maf dilemem. Canı cehenneme. Ona bir mektup yazarım. Ama bir daha gelmem. Vallahi gelmem. Çerviyakov evine giderken böyle düşünüyordu. Generale mektup yazmadı. Düşündü, taşındı ama bu mektubu bir türlü toparlayıp yazamadı. Ertesi gün kendisinin gidip işi anlatması lazım geldi. General sorgu dolu gözlerini ona diktiği zaman Çerviyakov, "Dün efendimizi buyurduğunuz gibi alay etmek için rahatsız etmeye gelmemiştim. Aksırırken üstünüzü, başınızı berbat ettiğim için özür dilemeye gelmiştim. Alay etmek benim ne haddime? Bizler alay etmeye kalkarsak o zaman efendime söyleyeyim insanlara saygı kalır mı?" Mosmor kesilen, sapır sapır titreyen general birdenbire "Defol!" diye bağırdı. Dehşetinden kireç gibi olan Çerviyakov bir fısıltı halinde "Ne buyurdunuz?" diye sordu. General ayaklarını yere vurarak "Defol!" diye tekrarladı. Çerviyakov'un karnında bir şeyler koptu. Hiçbir şey görmeden geri geri kapıya gitti. Sokağa çıktı, yürüdü. Bir makine gibi evine gelince üniformasını çıkarmadan kanepeye uzandı ve öldü. Bu hikaye H.A. Edis tarafından çevrilmiştir. Albion'un kızı. Şişman bir arabacının idare ettiği lastik tekerlekli, kadife şilteli, şık bir yaylı araba, çiftlik sahibi Grayabov'un evinin önünde durdu. Arabadan kaza asillerinin başkanı Feodor Andreyich Otsov indi. Gözünden uyku akan bir uşak onu holde karşıladı. "Evdeler mi?" diye sordu. "Hayır efendim. Hanımefendi çocuklarla beraber misafirliğe gittiler. Beyefendi de mürebbiye matmazelle beraber balık tutuyorlar. Ta sabahtan beri." Otsov biraz durup düşündükten sonra dereye Grayabov'u aramaya gitti. Onu evden 2 kilometre kadar ötede dere kenarında buldu. Dik kayadan aşağı bakıp Grayabov'u görünce kendini gülmekten alamadı. İri yapılı, şişman, kocaman kafalı Grayabov Türk usulü bağdaş kurarak yere oturmuş balık tutuyordu. Şapkası ensesindeydi, kravatı yana kaymıştı. Yanında uzun boylu, değnek gibi ince, patlak, yengeç gözlü İngiliz mürebbiye ayakta duruyordu. Kocaman burnu, burundan ziyade bir kancaya benziyordu. Sırtında beyaz muslinden bir entari vardı. Bunun arasından zayıf, sarı omuzları görünüyordu. Belindeki altın sırma kemere küçük bir altın saat asılıydı. O da balık tutuyordu. Her ikisinin etrafını ölü bir sessizlik sarmıştı. İkisi de üstünde olta mantarları yüzen dere gibi durgundu. Otsov gülerek "Ne mutlu balık tutanlara" dedi. "Merhaba Ivan Kuzmiç." "Vay, sen misin?" diye sordu. "Gördüğün gibi sen de hala bu gibi saçmalarla uğraşıyorsun ha? Hala bırakamadın mı?" "Ne gezer, bütün gün sabahtan akşama kadar tutuyorum. Bugün her nedense fena gidiyor. Ne ben bir şey tutabildim ne de bu kikirik. Oturup duruyoruz, hiç olmazsa şeytanın kuyruğunu yakalasak. Neredeyse can kurtaran yok mu diye bağıracağım." "Sen de vazgeç, gidip vodka içelim." "Dur, belki bir şey tutarız. Akşam üzeri balıklar daha iyi gelir. İşte birader, sabahtan beri burada oturuyorum. Öyle can sıkıntısı ki tarif edemem. Bu balık tutma sevdasına nereden kapıldım, kapılmaz olaydım. Zırva olduğunu bildiğim halde oturup duruyorum. Bir alçak, bir kürek mahkumu gibi oturuyor, bir budala gibi alık alık suya bakıyorum. Harmana gidip bakmak gerek, bense balık tutuyorum. Dün Haponyev'de ayin vardı, gitmedim. Bu mıymıntıyla, bu cadalozla burada oturdum." Otsov sıkılarak yan gözle mürebbiyeye baktı. "Yahu sen delirdin mi?" diye sordu. "Bir bayanın önünde küfrediyorsun. Hem de onu. Canı cehenneme, ona göre hepsi bir. Rusça anlamıyor ki. Sen ister methet, ister küfret, ona göre hepsi bir. Şu buruna bak, insan sadece burnunu görünce korkusundan bayılır. Her gün sabahtan akşama kadar beraber oturuyoruz. Bir tek laf etse bari. Bostan korkuluğu gibi ayakta durmuş, gözlerini belerterek suya bakıyor." İngiliz kadını esnedi, yemi değiştirdi, gene oltayı suya attı. Grebo devam ederek, "Şaşıyorum birader, şaşıyorum sana" dedi. "Budala karı 10 yıldan beri Rusya'da yaşadığı halde Rusça bir tek söz bilmiyor. Bizim asillerden en değersizi onların memleketine gitse hemencecik pat dillerini konuşmaya başlar. Şu buruna bak, burnuna bak bir kere, bak." Eh, sus artık canım, ayıp, ne diye kadıncağıza hücum ediyorsun? O kadın değil, kız. Belki de yavuklular tahayyül ediyor Cadalos. Etrafa bir çeşit küf kokusu saçıyor. Ondan nefret ettim birader. Soğukkanlılıkla yüzüne bakamıyorum. Kocaman gözleriyle bana şöyle bir baktı mı, kolumu trabzana çarpmışım gibi bütün vücudum ürperiyor. O da balık tutmasını seviyor. Baksana, balık tutmakla yüksek, kutsal bir vazife yapıyormuş gibi bir tavır takınıyor. Her şeyi hafifseyerek bakıyor. Ayakta durmuş kerata, dünyaya bir insan olarak geldiğini, bunun içinde tabiatın sultanı sayılmak hakkı olduğuna inanıyor. Ya adı ne biliyor musunuz? Wilka Charles Twice. Tuu, insanın dili bile dönmüyor. Mürebbiye kendi adını işitince burnunu yavaş yavaş Grayabov'un tarafına çevirdi. Hafifseyen gözlerle süzdü. Gözlerini Grayabov'dan Otsov'a kaldırdı. Onu da aynı şekilde süzdü. Bütün bunları bir deve gibi sessiz, kurumlu kurumlu yavaş bir hareketle yapıyordu. Grayabov kahkahayı basarak "Gördün mü?" diye sordu. "İşte nah size demek istiyor. Hay seni kikirik hay. Bu yengeci sadece çocuklarının hatırı için tutuyorum. Çocuklar olmasaydı ben onu çiftliğimin 10 kilometre yakınına bile sokmazdım. Burun Şahin gagasından farksız. Ya beli? Biliyor musun, bu kukla bana uzun bir çiviyi hatırlatıyor. Elime bir çekiç alıp şöyle yere çakacağım geliyor. Dur bakayım, galiba benim oltaya başvuruyor." Grayabov ayağı fırladı, kamışı çekti. Olta gerildi. Grayabov bir daha çekti, oltayı çıkaramadı. "Takıldı" diyerek yüzünü buruşturdu. Anlaşılan bir taşa takıldı. "Hay aksi şeytan, hay." Grayabov'un yüzünü bir üzüntü kapladı. İçini çekerek, huysuzlanarak, yerinde dört dönerek, lanetler savurarak oltayı çekiştirmeye başladı. Bundan bir şey çıkmayınca yüzü sarardı. Ne felaket, şimdi suya girmek lazım. "Vazgeç canım." "Olmaz, akşam üzeri iyi tutuluyor. Hey Allah'ım, sen bilirsin, suya girmek gerek, gerek. Bilsen soyunma hiç istemiyorum ama çaresiz. Mürebbiyeyi buradan savmalı, önünde soyunmak ayıp olur. Ne de olsa bayan." Grayabov şapkayla kravatını çıkarıp attı. Mürebbiyeye dedi. "Mistified, Joffre, ona nasıl anlatayım yahu? Anlaman için sana nasıl söyleyeyim? Baksanıza, oraya, oraya gidin, işitiyor musun?" Mistified, Grayabov'u hafifseyerek süzdü. Burnundan bazı sesler çıkardı. "Ne, anlamıyor musunuz? Sana buradan git diyorlar. Soyunacağım, Cadalos, oraya git, oraya." Grayabov, Mr. Weiss'ın kolundan çekti. Çalılığı gösterdi, çömeldi. Yani çalılığın arkasına git de orada saklan demek istiyordu. İngiliz kadını sert sert kaşlarını oynattı. Acele acele İngilizce uzun bir söz söyledi. Çiftlik sahipleri gülmekten katıldılar. "Hayatımda ilk defa sesini işitiyorum. Sese diyecek yok doğrusu. Anlamıyor, şimdi ben ne yapayım?" "Vazgeç, gidip vodka içelim." "Olmaz, şimdi tam balık tutmanın sırası. Akşam. Şimdi ben ne yapayım? Bu ne musibet? Onun önünde soyunmak gerekecek." Grayabov redingotunu, yeleğini çıkardı. Çizmelerini çıkarmak için kuma oturdu. Başkan yumruğunu ağzına dayadı, kahkahalarla gülerek. "Bana bak Ivan Kuzmiç," dedi. "Bu yaptığın şeye, aziz dostum, hakaret denir, alay denir." "Kabahat bende değil ki, kendisinde. Niye anlamıyor? Bu yabancılara ders olsun." Grayabov çizmelerini, pantolonunun iç çamaşırını çıkardı. Adem Baba'nın elbisesiyle kaldı. Otsov kasıklarını tuttu. Hem gülmekten hem de utanmaktan kıpkırmızı olmuştu. Mürebbiye kaşlarını oynattı. Gözlerini kırpıştırdı. Renksiz yüzünde gururlu, alaylı bir gülümseme belirip kayboldu. Grayabov kalçalarına vurarak "Terim kurusun biraz," dedi. "Feodor Andreyich, lütfen söyler misin? Neden acaba her yaz göğsümde sivilceler çıkıyor? Çabuk suya gir hayvan, yahut bir şeyle örtün." Grayabov suya girip istavroz çıkarırken "Hiç olmazsa azıcık utansa kahpe," dedi. "Uuu, su buz gibi. Bak kaşlarını nasıl oynatıyor. Yerinden bile kımıldamıyor. Kendisini herkesten, her şeyden üstün tutuyor. Ha ha ha, bizleri adam yerine bile koyduğu yok." Dizlerine kadar suya girip kocaman vücudunu gerdi. Gözünü kırparak "Burası İngiltere değil birader," dedi. Mr. Weiss büyük bir soğukkanlılıkla yemi değiştirdi, esnedi, gene oltasını suya attı. Otsov başını yana çevirdi. Grayabov kendi oltasını takıldığı yerden kurtardı, suya daldı, poflayarak kıyıya çıktı. 2 dakika sonra gene kumda oturuyor, gene balık tutuyordu. Kalemde. Öğle vaktiydi. Uzun boylu, Tıknaz, kırkık saçlı, patlak gözlü çiftlik sahibi Boldrev paltosunu çıkardı, ipek mendiliyle alnını sildi. Ürkek adımlarla kalem odasına girdi. Orada katipler kalemlerini gıcırtadarak yazıyorlardı. Birkaç bardaklı tepsiyi kalem odasından çıkaran odacıya, ''Bazı malumat almak istiyorum, kime müracaat edeyim?'' dedi. ''Hem de bir ilam sureti çıkartacağım.'' Odacı tepsiyle odanın en sonundaki pencereyi göstererek oraya buyurun. Aha şu pencere yanında oturana dedi. Voldrev öksürdü. Pencereye doğru yürüdü. Orada yeşil renkli çuhası mürekkep damlalarından görünmeyen bir masanın başında dağınık saçlı uzun patlıcan burunlu bir genç oturuyordu. Sırtında rengi solmuş bir redinkot vardı. Memur kocaman burunu kağıtlara eğmiş yazıyordu. Sağ burun deliğinin yanında bir sinek uçuyordu. Genç adam da ikide bir alt dudağını şişiriyor, nefesini kendi burnuna üflüyordu. Bu hareket onun yüzünü çok üzüntülü gösteriyordu. Voldrev ona, ''Burada sizden'' diye başladı. ''Davam hakkında malumat alabilir miyim? Adım Voldrev. Hem de 2 Mart tarihli bir ilamın suretini çıkartmak istiyorum.'' Memur kalemini hokkaya batırdı, aldığı mürekkebin çok olup olmadığına baktı. Kalem ucunun damlatmayacağına kanaat getirince yine gıcırdatarak yazmaya başladı. Alt dudağı gene sarktı ama üflemeye artık lüzum kalmamıştı. Sinek kulağına kondu. Bir dakika sonra Voldrev tekrar etti. ''Buradan malumat alabilir miyim? Adım Voldrev, çiftlik sahibi.'' Memur Voldrev'i görmüyormuş gibi ortaya bağırdı. ''İvan Alekseyeviç, tüccar Yelikov geldiği zaman ona istida suretini polisten tasdik ettirmesini söylersin. Kendisine 1000 defa tembih ettim.'' Voldrev mırıldandı. ''Ben Prenses Gugila'nın mirasçılarıyla olan davadan bahsediyorum. Davamız malum. Çok rica ederim benimle meşgul olunuz.'' Memur Voldrev'i görmemezlikten gelmeye devam ederek dudağına konan sineği yakaladı, büyük bir dikkatle gözden geçirdi, sonra yere attı. Çiftlik sahibi öksürdü. Burnunu boru gibi öttürerek kareli mendiline sildi. Ama bu fayda etmedi. İşitmemekte devam ediyorlardı. Bir iki dakika sessizlik içinde geçti. Voldrev cebinden kağıt bir ruble çıkarıp memurun önünde açık duran defterin üstüne bıraktı. Memur alnını buruşturdu. Üzüntülü bir yüzle defterini kendisine doğru çekti, kapadı. ''Küçük bir malumat. Yalnız şunu bilmek istiyorum. Gugina'nın mirasçıları hangi hakla, hangi selahiyetle sizi rahatsız edebilir miyim?'' Ama memur kendi düşüncelerine dalmış, yerinden kalktı, dirseğini kaşıyarak bir şey almak için dolaba gitti. Bir dakika sonra masasına döndü. Gene defterle uğraşmaya başladı. Defterin üstünde gene bir ruble duruyordu. ''Sizi yalnız bir dakika rahatsız edeceğim. Bir malumat almak istiyorum. Yalnız.'' Memur işitmiyordu. Bir kağıdı temize çekmeye başlamıştı. Voldrev yüzünü buruşturdu. Bütün yazıcılara ümitsizlikle baktı. Sonra içini çekerek ''Yazıyorlar.'' diye düşündü. ''Yazıyorlar kahrolasıcılar.'' Masanın yanından çekildi, ümitsizlikle kolları iki yana düştü. Ne yapacağını bilmeyerek odanın ortasında durdu. Gene bardaklarla dönen odacı, onun yüzündeki ümitsizliği görmüş olacak ki yanına sokulup yavaş sesle sordu. Nasıl, sordunuz mu? Sordum ama benimle konuşmak istemiyorlar. Odacı, ona 3 ruble versenize diye fısıldadı. 2 ruble vermiştim. Gene veriniz. Voldrev masanın yanına döndü. Açık duran defterin üstüne 3 rublelik bir banknot koydu. Memur gene defteri önüne çekti, sayfaları karıştırmaya başladı. Sonra birdenbire sanki tesadüfen gözlerini Voldrev'e kaldırdı. Burnu parıldadı, kızardı, gülümsemeyle buruştu. ''Ah, ne istiyorsunuz efendim?'' diye sordu. ''Davam hakkında bazı malumat almak istiyordum. Adım Voldrev. Memnun oldum. Gugulina davası değil mi efendim? Baş üstüne efendim. İstediğinizin mahiyetini öğrenebilir miyim?'' Voldrev istediğini anlattı. Memur canlandı. Sanki kendisini kasırgaya kaptırmıştı. İstenilen malumatı verdi. İlam suretini çıkarmalarını emretti. Ricacıya sandalyeyi gösterdi. Bütün bunlar bir dakikada oluvermişti. Havadan bile bahsetti. Ekimlerin ne durumda olduğunu sordu. Voldrev işini bitirip çıkarken çok saygılı bir gülümseyişle onu merdivenlerden aşağı kadar geçiriyor. Her zaman ricacın ayağının turabı olayım der gibi bir tavır takınıyordu. Voldrev nedense sıkıldı. İçinden gelen bir emre boyun eğerek bir ruble çıkardı. Memura uzattı. Öteki hep eğiliyor, gülümsüyordu. Rublelik banknotu da bir hokkabaz gibi aldı. Öyle ki kağıdın havada görünmesiyle kaybolması bir oldu. Çiftlik sahibi sokağa çıkınca Ama ne insanlar diye düşündü. Oracıkta durdu, mendiliyle alnını sildi. Albüm. Amirallik bayrak direği gibi zayıf, ince yapılı memur Kreterov ileriye doğru yürüdü. Jimahov'a dönerek, "Ekselans," dedi, "uzun yıllardan beri devam eden amirliğinizden, babaca öğütlerinizden bütün kalbimizle mütehassıs olarak..." "Zakusin, 10 yıldan fazla bir zaman içinde," diye fısıldadı. "10 yıldan fazla bir zaman içinde zat-ı devletlerinin mahiyetlerinde hizmet etmek şerefine nail olan bizler, bizim için büyük bir kıymeti haiz olan bu şey, gün, zat-ı devletlerine karşı duyduğumuz derin saygı ve şükranlarımızın bir nişanesi olmak üzere fotoğraflarımızı Havi İş bu albümü takdim eder ve daha nice nice yıllar ölünceye kadar bizleri terk etmemeniz için fevkalade hayatımızın devamını Cenab-ı Hak'tan temenni eyleriz." Zakuzin, "Hakikat ve terakki yolunda babaca nasihatlerinizden mülhem olarak," diye ilave etti. O anda anında beliren terleri sildi. Anlaşılan bir şeyler söylemek için kıvranıyordu. Galiba bugün için bir söylev de hazırlamıştı. "Bayrağınız içtimai hizmet ve terakki yolunda daha uzun yıllar dalgalansın," diyerek sözlerine son verdi. Jimahov'un buruşuk sol yanağından bir damla gözyaşı kaydı. Titrek bir sesle, "Baylar," dedi, "mütevazı jübilemi tespit edeceğinizi aklımdan bile geçirmemiştim. Mahsus oldum. Hatta son derece. Bugünün hatırasını mezara kadar unutmayacağım ve inanın, inanın dostlarım, size hiç kimse benim kadar iyilik temenni edemez. Tabii aramızda bazı şeyler oldu ama bu gene sizin iyiliğiniz içindi." Bundan sonra Jimahov bu koskoca umum müdür Katip Kreterov'la öpüştü. Böyle bir iltifat göreceğini aklından bile geçirmeyen Kreterov duyduğu saadetin tesiri altında limon gibi sarardı. Bundan sonra amir heyecanından konuşamayacağını anlatan bir işaret yaptı, ağlamaya başladı. Sanki kendisine kıymetli bir albüm hediye edilmiyor da bu albüm elinden alınıyordu. Sonra biraz kendine gelince dokunaklı birkaç söz daha söyledi. Bütün memurlarına elini uzattı, sevinç gösterileri arasında merdivenlerden inerek arabasına bindi, takdis dualarıyla uğurlanarak evine yollandı.